Ayrım 4, Titanic, Clive Cussler, sayfa 36, 7. bölüm. Özür dilerim, şu anda yarı baygın. Kimsenin onu görmesine izin veremem. Doktorun kibar ses tonu gözlerindeki kızgınlıkla çelişiyordu. Donor konuşabiliyor mu diye sordu. Henüz birkaç dakika önce hafızası yerine gelen bir adama göre aklı fevkalade yerinde. Ama bu sizi aldatmasın, bir süre tenis oynayamayacak. Durumu ne kadar ciddi diye sordu Seagram. Sadece durumun ciddi olduğunu söyleyebilirim size. Numa gemisinde ona operasyon yapan doktor çok iyi bir iş çıkarmış. Sol tarafındaki mermi yarası çabuk iyileşecektir. Ama diğer mermi kafatasını zedelemiş. Bay Coplin uzun zaman baş ağrıları çekecek. Seagram karardı bir ses tonuyla. Onu hemen görmeliyiz dedi. Size söylediğim gibi beyler üzgünüz ama şu anda göremezsiniz. Seagram bir adım attı ve doktorun tam karşısına dikildi. ''Şunu kafana sok doktor'' dedi. ''Ben ve arkadaşım istesen de istemesen de o odaya gireceğiz. Bizi durdurmaya çalışırsan seni kendi ameliyat masalarından birine yatırırız, tamam mı? Bağırıp çağırman da bir işe yaramaz. İçeriye gireni anında vururuz. Polis çağırmaya da kalkma. Çünkü polis kimliklerimizi görünce seni değil bizi dinler. Anlaşıldı mı?'' Seagram durdu ve alaycı bir ifadeyle sırıttı. ''Tercih senin doktor'' diye ekledi. Coplin'in yüzü başının altındaki yastık gibi bembeyazdı ama gözleri şaşılacak ölçüde parlaktı. Halsiz bir ses tonuyla ''Siz sormadan ben söyleyeyim'' diye konuştu. ''Berbat bir durumdayım. Sakın iyi olduğumu söylemeye kalkmayın. Çünkü bunun büyük bir yalan olacağı belli.'' Seagram bir sandalye çekip yatağın yanına oturdu ve ona bakarak gülümsedi. ''Fazla vaktimiz yok Sid. Konuşabileceksen hemen konuya girelim.'' Coplin kollarına takılı tüpleri gösterdi. ''Bu ilaçlar kafamı bulandırıyor ama yine de belki size yardımcı olabilirim.'' Donner başını salladı. ''Milyon dolarlık sorunun yanıtını almak için geldik.'' ''Eğer Bizanyum'u soruyorsan onun izlerini buldum.'' ''Gerçek mi bu? Bundan emin misin?'' ''Orada yaptığım testler bir laboratuvar testi kadar kesin olmasa da bulduklarımın bizanyum olduğuna %90 emin olduğumu söyleyebilirim size.'' Seagram Tanrı'ya şükürler olsun diyerek içini çekti. ''Deneme için yeterli miktarda bulabildin mi bari?''
''Evet.''
''Ne kadar? Bednaya Dağı'ndan ne kadar bizanyum çıkar sence?'' ''Şansımız varsa bir çay kaşığı kadar çıkabilir sanıyorum.'' Seagram önce anlamadı ama sonra miktarı düşününce suratına asıverdi. Donner ise donup kalmıştı. Koltuğun kenarını sıkan elleri bembeyazdı. ''Bir çay kaşığı kadar mı?'' Seagram üzgün bir şekilde mırıldandı. ''Emin misin?'' Coplin kızmış gibiydi. ''Bana boyuna emin miyim?'' diye soruyorsun. ''Tabii eminim. Bana inanmıyorsan o berbat yere başka bir adamını yolla.'' Donner elini Coplin'in omzuna koyarak bir dakika dedi. ''Tek umudumuz Novaya Zemlya idi ve sen tahminlerimizin ötesinde acı çektin. Sana çok teşekkür ederiz Sid.'' Coplin ''Tüm umutlarımız kaybolmuş sayılmaz.'' diye mırıldandı. Göz kapakları düşüyordu. Ama Seagram onun söylediğini anlayamadı ve yatağa doğru eğilip ''Ne dedin?'' diye sordu. ''Henüz kaybetmedik. Bizanyum oradaydı.'' Donner meraklanarak ''Ne demek istiyorsun? Bizanyum oradaydı demekle?'' diye sordu. ''Gitmiş, çıkarmışlar.'' ''Ne demek istediğin anlaşılmıyor Sid.'' Coplin bir süre düşündü ve sonra ''Dağın yamacında maden filizi tortularına rastladım.'' diye mırıldandı. ''Onları biraz kazdım.'' Seagram dayanamadı ve ''Yani birileri gelip Bednaya Dağı'nı kazmış ve bizanyumu çıkarmış mı demek istiyorsun?'' diye sordu. ''Evet.'' Donner ''Vay canına'' diye söylendi. ''Ruslar da aynı yoldalar desene.'' Coplin ''Hayır, hayır'' diye fısıldadı. Seagram kulağını Coplin'in dudaklarına yaklaştırdı. ''Hayır, Ruslar değil.'' Seagram ve Donner şaşkın gözlerle birbirlerine baktılar. Coplin titreyen parmaklarıyla Seagram'ın elini tuttu. ''Şey, Kolora, Koloradolular.'' Bunu söyledikten sonra gözlerini tekrar kapadı ve kendinden geçti. İki adam dışarıya çıktılar ve otoparktan geçerken Donner ''Bu adam ne demek istedi böyle acaba?'' diye sordu. Seagram omuzlarını silkti. ''Ben ne bileyim hiçbir şey anlamadım.'' dedi. 8. Bölüm. Prevlo ''Beni izin günümde rahatsız edecek kadar önemli neymiş bu?'' diye söylendi. Sorusuna bir cevap beklemeden dairenin kapısını açıp Margani'ni içeriye aldı. Üzerinde ipek bir Japon kimonosu vardı ve yüzünden yorgun olduğu belli oluyordu. Margani'nin komutanının arkasından salona girerken gözlerini çevrede gezdiriyor ve her şeyi profesyonelce kontrol ediyordu. Kendisinin yaşadığı küçük baraka odasıyla kıyaslanınca komutanının lüks döşeli geniş apartman dairesi Çar Büyük Petro'nun yazlık sarayını andırıyordu. Her yerde kristal avizeler, kıymetli alılar ve Fransız mobilyaları vardı. Margani'nin şömine rafında yarısı boş bir Chartreuse şişesi ve iki boş şarap kadehi gördü. Divanın altında bir çift kadın ayakkabısı duruyordu. Batı yapımı pahalı ayakkabılardı bunlar. Eliyle saçlarını düzeltti ve yatak odasının kapalı kapısına baktı. İçerideki çok güzel bir kadın olmalıydı. Albay Prevlov zevk sahibi bir adamdı. Prevlov mutfağa gidip buzdolabından bir sürahi domates suyu çıkartarak "Sen de ister misin?" diye sordu. Margani'nin hayır anlamında başını iki yana salladı. "Prevlov, bunun içine Amerikalılar gibi doğru şeyleri karıştırırsan baş ağrısı için en güzel ilacı bulmuş olursun." diye mırıldandı. Bardağından bir yudum domates suyu içti ve sonra yardımcısına baktı. "Pekala, şimdi söyle bakalım, ne istiyorsun?"
KGB Washington'daki ajanların birinden dün gece bir rapor almış. Ne demek istediği anlaşılmıyormuş ve belki biz bir şey anlarız diye göndermişler.
Margani'nin yüzü birden kızardı. Prevlov'un kimonosunun kemeri açılmış ve albayın kimononun altında çırılçıplak olduğu belli olmuştu. Prevlov pekala dedi, devam et bakalım.
Raporda Amerikalılar birden taş parçaları toplamaya başladılar. Bu çok gizli operasyonun ismi Sicilya Projesi diye yazıyor.
Prevlov bir yudum daha domates suyu içip onun yüzüne baktı. ''Bu saçmalıkla neyin nesi böyle?'' dedi. Domates suyunu bitirip boş bardağı masaya bıraktı. ''Şu bizim KGB denen kardeş teşkilat tımarhaneye mi döndü yoksa?'' Sesi oldukça sert ve otoriterdi. Canının sıkılmış olduğu belliydi. Sen de beni bu saçmalık için mi rahatsız ettin Teğmen? Yarın sabah büroya gelişimi bekleyemedin mi yani?''
Margani'nin şey efendim diye kekeledi. O önemli bir şey olabilir diye düşünmüştüm de.
Tabii diyerek imalı bir şekilde güldü Prevlov. KGB ıslık çalar çalmaz herkes fırlıyor. Ama bu tür saçmalıklar beni hiç ilgilendirmez, tamam mı? Bana gerçek bilgiler getirmelisin Teğmen. Bu Sicilya projesinin neden bu kadar önemli olduğunu düşünüyorsun?
Bana öyle geliyor ki şu taş toplama hikayesinin Novaya Zemlya olayıyla bir ilişkisi olmalı efendim.
Prevlov konuşmaya başlamadan belki 20 saniye kadar düşündü. Sonra olabilir diye başını salladı. Evet, bu mümkündür tabii ama yine de emin olamayız değil mi?
Şey efendim, ben düşündüm ki...
Prevlov, sen düşünme işini bana bırak Teğmen dedi. Kimonosunun kuşağını bağlarken ekledi. Şimdi söyleyeceklerim bittiyse izin ver de yatağıma döneyim, tamam mı?
Evet ama Amerikalılar bir şeyler arıyorlarsa...
Prevlov sabırsız bir tavırla ''Evet ama ne arıyorlar?'' diye sordu. ''Dost olmadıkları bir ülkenin topraklarında aranacak kadar önemli olan bir madde ne olabilir ki?''
Margani'nin omuzlarını silkti. Prevlov'un sesi sertleşmişti.
''Bu sorunun cevabını bulabilirsen mesele aydınlanır. O zamana kadar sesini kes ve kesin bilgi toplamaya bak. Saçma soruları herkes kolayca sorabilir değil mi?''
Margani'nin yüzü tekrar kızardı.
Amerikalıların kod isimlerinde bazen önemli anlamlar saklıdır efendim.
Evet, dediğin gibi bazen bu adamlar kendilerini reklam etmekten hoşlanırlar, öyle değil mi?
Margani bu fırsatı kaçırmadı ve Amerikalıların Sicilya ile ilgili deyimlerini araştırdım diye konuştu. En yaygın olanı bir takım serserilerin ve gangsterlerin kardeşliği üzerine.
Prevlov esnedi ve dersini iyi çalışsaydın o teşkilata mafya dendiğini de öğrenirdin dedi.
Sonra kendilerine Sicilyalı Hançerler ismini takmış bir müzik grubu var. Onlar da büyük bir ün yapmışlar.
Prevlov buz gibi bakışlarını Margani'nin yüzüne çevirdi.
Bir de Wisconsin'de Sicilya salata yağı üreten bir fabrika var.
Prevlov birden elini kaldırdı.
Yeter artık diye homurdandı. Bu kadar saçmalık yeter. Sabah sabah, tamam mı?
Eliyle kapıyı gösterdi.
Yarın sabah görüşürüz dedi. Bana taş toplamaktan daha önemli şeyler söyleyeceğini umut ederim.
Masaya gitti ve orada duran bir satranç takımındaki fil dişi taşlarla oynadı.
Söylesene teyme, satranç oynar mısın sen?
Marga'nın hayır anlamında başını iki yana salladı. Uzun zamandır oynamadım efendim. Deniz Akademisi'nde öğrenciyken biraz oynardım.
Isaac Boleslavski adının senin için bir anlamı var mı?
Hayır efendim.
Pravlov bir okul çocuğuna ders verir gibi. Isaac Boleslavski bizim en büyük satranç ustalarımızdan biridir diye konuştu. Birçok yeni oyun taktiği geliştirmiştir ki bunlardan biri de Sicilya savunmasıdır.
Siyah şahı aniden Marganin'e attı ve onun beceriksiz bir şekilde taşı tutuşuna güldü.
Satranç müthiş bir oyundur. Tekrar başlamalısın.
Bunu söyledikten sonra yatak odasının kapısına gitti ve biraz araladı. Sonra durdu ve dönüp Marganin'e bakarak gülümsedi.
Şimdi izin ver de yatayım artık. Sen çıkabilirsin. İyi günler Teğmen.
Marganin binadan çıktıktan sonra arka tarafa geçti. Garaj kapısı kilitliydi. Dar sokakta sağa sola baktı ve kimse olmadığını görünce yan taraftaki pencerelerden birinin camını kırıp elini içeriye soktu ve pencerenin mandalını açtı. Tekrar çevreye bakındı. Kimsecikler görünmüyordu. Pencereyi açtı ve bir kedi sessizliğiyle garajın içine süzüldü.
Pravlov'un portakal rengi Lancia arabasının yanında siyah bir Amerikan Ford sedan duruyordu.
Marga'nın her iki arabayı da hızlı hareketlerle aradı ve Ford'un büyükelçilik plaka numarasını ezberledi.
Sovyetler Birliği'nde arabaların yağmur sileceklerinin çalınması günlük sıradan olaylardan olduğundan garaja hırsız girmiş süsü vermek için silecekleri çıkardı, cebine soktu ve sonra sakin adımlarla garaj kapısını açıp dışarı çıktı.
Hızlı adımlarla binanın önüne yürüdü ve 3 dakika sonra gelen troleybüsü atlayıp oradan uzaklaştı.
Biletini alıp bir koltuğa oturdu ve pencereden dışarısını seyretmeye başladı. Kendi kendine gülümsüyordu. Bu sabah iyi işler başarmıştı doğrusu.
O anda kafasının içinde Sicilya projesinden çok daha değişik şeyler vardı.
İkinci kısım. Coloradolular. 9. bölüm.
Mel Donner odada elektronik dinleme cihazları olup olmadığını anlamak için her tarafı kontrol etti ve tape kayıt cihazını hazırladı.
Bu bir ses denemesi diye mikrofona konuştu. 1-2-3.
Ses ayarını yaptı ve başıyla Seagram'a işaret etti.
Seagram yumuşak bir sesle biz hazırız Sid dedi. Yorulduğun zaman bize söyle yarın devam ederiz.
Hastane yatağının baş tarafını kaldırmışlar ve Sid Copley'ni dik olarak oturtmuşlardı. Maden mühendisi son gördüklerinden çok daha iyi durumdaydı. Yüzünün rengi yerine gelmişti ve gözleri daha canlı bakıyordu. Yaralı olduğunu belli eden tek işaret başındaki sargıydı.
Merak etmeyin, bütün gece konuşabilirim diye söze başladı. Hastanelerden nefret ederim. Hiç olmasa böylece zaman geçer. Hemşirelerin elleri bile bana buz gibi geliyor ve TV'nin renkleri bozulup duruyor.
Seagram sırıttı ve mikrofonu onun kucağına bıraktı. İstersen Norveç'ten ayrılış hikayenle başlayabilirsin Sid.
Evet, Norveç'ten ayrılışım olaysız geçti. Norveç balıkçı gemisi Gold Home planlandığı gibi teknemi Novaya Zemlya'nın 200 mil yakınına kadar çekti. Orada kaptan bu zavallıya kızarmış geyik eti ve güzel bir şarapla iyi bir ziyafet çektikten sonra 6 litre de içki verip tekneyi bağlayan ipi kesti. Beni oralarda Barents Denizi'nde yapayalnız bıraktı.
Hava şartları bir sorun yarattı mı?
Hayır, hava çok güzeldi ve sizin meteoroloji tahminleri doğru çıktı. Korkunç bir soğuk vardı ama deniz seyir için çok uygundu.
Durdu ve burnunu kaşıdıktan sonra Norveçlilerin bana verdikleri tekne çok güzeldi diye devam etti.
Onu kurtarabildiler mi acaba?
Seagram sormam gerekir ama pek sanmıyorum. Batırmış olmalılar. Onu Numa gemisine almalarının bir mantığı yok. Sovyet gemilerinin görmesi için de ortada bırakamazlardı.
Copley üzgün bir tavırla başını salladı. Çok yazık, sevmiştim onu.
Seagram lütfen devam et dedi.
İkinci günün öğleden sonrası Novaya Zemlya'nın kuzey adasını gördüm. 40 saattir dümen başındaydım ve artık gözlerimi açık tutamıyordum. Fakat Norveçlerin verdiği sert içkiden bir yudum alınca midemde bir orman yangını alevleniyor ve birdenbire tamamen canlanıyordum.
Başka tekne görmedin değil mi?
Ufukta hiçbir şey görünmüyordu diye cevapladı Copley. Sonra anlatmayı sürdürdü. Kıyıda sadece kayalık dik yamaçlar vardı. Karaya çıkacak bir yer bulamadım ve havada kararmaya başlamıştı.
Kıyıdan açıldım ve demir atıp biraz uyudum. Sabahleyin kayalıkları yeniden araştırdım ve küçük bir koy bulup dizel motoruyla oraya girdim.
Tekneyi üs olarak mı kullandın?
Evet, 12 gün teknede kaldım. Günde 2 bazen 3 kere kayaklarımla arazide dolaşıp araştırma yapıyor, sonra tekneye dönüp yemeğimi yiyerek yatıyordum.
Henüz dışarıda kimseye rastlamamıştın öyle mi?
Kelva füze üssünden ve Kama karakolundan uzak durdum hep. Görevin son gününe kadar hiçbir Rus görmedim.
Seni nasıl buldular peki?
Köpeğiyle devriye gezen bir Rus askeri buldu. Sanırım köpeği kokumu aldı ve sahibini bana getirdi. Kokumu alması da çok doğaldı hayvanın. Hemen hemen 3 haftadır banyo yapmamıştım.
Seagram kendini tutamayıp güldü. Donner ise ciddiyetini bozmamıştı. Soğuk bir sesle, "Şimdi şu araştırmalarını anlat," dedi. "Neler buldun?"
Kayaklarla tüm adayı dolaşamayacağım için uydu bilgisayar kayıtlarında işaretli olan noktalara yoğunlaştım tabii. Ural ve Yugorski sıra dağlarının bir devamı, uzantısı olan Kuzey Adası, daha ziyade dağlık, birkaç yaylası olan ve devamlı bir buz tabakasıyla örtülü bir yer. Günün büyük bölümü sert rüzgarlı geçiyor. Soğuk korkunç. Bazı kaya likenlerinden başka bitki örtüsü yok. Sıcakkanlı bir hayvana da rastlamadım.
Donner, gezi anılarını başka zamana bırak," dedi. "Ne buldun, onu anlat."
Koplin sert sert ona baktı ve buz gibi bir ses tonuyla, "İzin ver de ortamı da anlatayım," diye söylendi. "Şimdi sözümü kesmezsen devam edeceğim."
Seagram sandalyesini Donner'la yatağın arasına çekti.
"Tabii tabii Sid," diyerek gülümsedi. "Seni dikkatle dinliyoruz dostum."
"Koplin, teşekkür ederim," dedi ve yatağında hafifçe kımıldadı.
"Ada coğrafi açıdan oldukça ilginç bir yer," diye devam etti sözüne. "Bir zamanlar deniz olan yerlerdeki kaya parçalarının oluşumları birkaç kitap doldurur sanıyorum. Mineralojik olarak magmasal paragenesis yok."
"Şunu bizim anlayacağımız bir dile çevirir misin lütfen?"
Koplin sırıttı. "Bir mineralin jeolojik oluşumuna paragenesis denir. Magma ise tüm maddelerin kaynağıdır. Basınç altında ısınan sıvılaşmış kayalar soğurlarken değişirler. Yani bazalt ya da granit haline dönüşürler."
Donner soğuk bir tavırla, "Çok ilginç doğrusu," dedi. "Yani sen şimdi Novaya Zemlya'da maden olmadığını söylüyorsun öyle mi?"
Koplin gülerek, "Anlayışınıza hayranım Bay Donner," dedi.
Seagram o halde bizanyum parçacıklarını nasıl bulabildin diye sordu.
"Araştırmanın 13. gününde Bednaya Dağı'nın kuzey yamacında yerleri karıştırırken bir atık yerine rastladım."
"Atık yeri mi? Nasıl yani?"
"Şey, bir maden kuyusu açılırken çıkan kaya parçalarının atıldığı bir yerdi burası. Orada az miktarda bizanyum izine rastladım."
Seagram ve Donner şimdi dikkatli ona bakıyorlardı.
Koplin, "Kuyunun girişi çok ustaca gizlenmişti," diye devam etti. "Kuyu ağzını bulmak için o gün öğleden sonra saatlerce arama yaptım."
Seagram, "Bir dakika Sid," diyerek Koplin'in koluna dokundu. "Yani o maden kuyusunun girişi bilhassa mı gizlenmişti?"
"Evet, eski bir İspanyol oyunu. Kuyunun ağzı doğal bir yamaçla bir oluncaya dek doldurulmuştu."
Donner, "Kayaların atıldığı yerle kuyu ağzı aynı hizada değil miydi?" diye sordu.
"Normal olarak öyle olması gerekirdi tabii ama bu kez öyle değildi ve kuyu ağzıyla kayaların bulunduğu yer arasında 100 metre kadar bir mesafe bulunuyordu ve kuyu ağzı yamacın biraz daha ilerisindeydi, yani aralarında hafif bir yamaç vardı."
"Ama sonuçta sen kuyu girişini buldun değil mi?"
"Raylar ve maden cevheri taşıyan vagonlar ortadan kaldırılmış, ray izleri örtülmüştü. Ama ben oradan 1500 metre kadar uzaklaşıp yamacı dürbünle tarayıp izleri buldum. Tepeden bakınca görünmeyen bazı şeyler uzaktan bakınca meydana çıkıverdi işte. Sonra da madenin yerini kolayca buldum."
Seagram kendi kendine konuşur gibi, "Kutuptaki terk edilmiş bir maden kuyusunu kim gizlemek ister ki?" diye sordu. "Bunda mantık yok ki."
"Koplin, haklısın ama tamamen değil Jean," dedi. "Burada mantık aramamak gerekir. Aslında bu iş çok zekice yapılmış bir plana göre gerçekleştirilmiş. Coloradolular tarafından."
Coloradolular kelimesini yavaşça ve saygılı bir tonla söylemişti.
"Adamlar Bednaya Dağı'nda bir maden ocağı kurmuşlar. Yükleyiciler, patlatıcılar, kazıcılar, deliciler, bunların hepsi çeşitli ülkelerden gelmiş. Amerikalı, İrlandalı, Alman, İsveçli bir sürü adam. Hiçbiri Rus değil.
Amerika'ya göç etmiş ve efsanevi madenciler olarak isimlerini duyurmuş adamlar yapmışlar bu işi. Colorado'nun kayalık dağlarından gelmişler. O buzlarla kaplı adaya nasıl geldiklerini bilmiyorum. Ama maden kuyusunu açıp bizanyumu çıkaran ve sonra da alıp ortadan kaybolan adamlar bunlar işte. Seagram hiçbir şey anlamamış gibi onun yüzüne bakıp kalmıştı. Donner'a baktığında onun yüzünde de aynı ifadeyi gördü. Saçma bir şey bu. Coplin, evet saçma bir şey ama aynı ölçüde de gerçek dedi.
Donner, bundan emin görünüyorsun diye mırıldandı.
Haklısın, size bir kanıt gösteremiyorum tabii. Elimdeki tek kanıtı o Rus askerinden kaçarken kaybettim. Bu nedenle sadece sözüme güvenmeniz gerekiyor. Bir bilim adamı olarak size sadece gerçekleri anlatıyorum ve yalan söylemem için de hiçbir nedenim yok. Sizin yerinizde olsam bana inanırdım.
Seagram, tabii sözüne inanıyoruz, devam et dedi.
Donner, şu kaybettiğini söylediğin kanıt neydi diye sorarken sesi sakindi.
Maden kuyusunun girişini bulup kazmaya başladım. Yaklaşık bir metre kadar bir oyuk açıp içeriye girince maden cevheri vagonlarına çarptım. Dördüncü kibritimi yaktığım zaman eski bir gaz lambası gördüm. Hatta yanında bir tane daha vardı. Her ikisinde de gaz vardı ve birkaç denemeden sonra onları yakmayı başardım.
Soluk mavi gözleri hastane odasının duvarını geçip uzaklara bakıyormuş gibiydi.
İçerisi insanın içini ürpertiyordu. Kenarlarda kazma kürekler, çeşitli başka aletler ve paslanmış küçük vagonlarla delme aletleri duruyordu. Sanki birkaç saat sonra yeni ekipler gelip çalışmaya başlayacaklar gibiydi.
Acaba her şeyi öylece aceleyle bırakıp kaçmış olabilirler mi?
Hiç sanmıyorum. Her şey yerli yerindeydi. Yatakhane olarak kullanılan bir yerde ranzalar olduğu gibi duruyordu. Mutfak temizdi ve kapkaçak raflara dizilmişti. Küçük maden cevheri vagonlarını çeken katırları bile kafalarına birer kurşun sıkıp öldürmüşler. Hayvanların kafataslarını gördüm.
Donner, peki ama adamların Colorado'dan geldiklerini nasıl anladın diye sordu.
Coplin sırtındaki yastığı düzeltti ve oraya geleceğim diye devam etti. Bunu gösteren bazı izler vardı. Ağır alet ve ekipmanın üzerinde üretici isim ve adresleri duruyordu. Maden cevheri vagonları Pueblo, Colorado'da Guthrie ve oğulları şirketi tarafından üretilmişlerdi. Delme ekipmanı Denver'daki Thor Forge ve Demir İşleri firmasından alınmıştı. Çeşitli el aletlerinin üzerinde de yapan firmaların isim ve adresleri görünüyordu. Aletlerin büyük çoğunluğu her ikisi de Colorado'da maden kasabaları olan Central City ve Idaho Springs'ten alınmışlardı.
Seagram sandalyesinde arkaya yaslanırken bu aletleri Ruslar Amerika'dan alıp oraya götürmüş olamazlar mı yani diye sordu.
Coplin, olabilir tabii diyerek başını salladı. Ama Colorado'yu gösteren sadece aletler değildi. Başka şeyler de vardı orada.
Ne gibi şeyler?
Ranzalardan birinde bulduğum ceset gibi.
Seagram gözlerini açıp ona baktı.
Bir ceset mi buldun?
Coplin sıradan bir olaydan söz ediyormuş gibi kızıl saçlı ve sakallı bir ceset diye sürdürdü konuşmasını. Sıfırın altındaki ısılarda hemen hemen hiç bozulmamıştı. En ilginci de ranzanın yan tahtası üzerine kazılmış İngilizce yazıydı. Yazıda burada yatan müdeffefa Jake Hobart'tır. Doğumu 1874. Bu iyi adam 10 Şubat 1912 günü bir tipi de donarak öldü diyordu.
Seagram ayağa kalkıp odanın içinde birkaç adım attı.
Bu isim bize belki bir şeyler sağlar diye mırıldandı.
Etrafta ona ait eşya var mıydı peki? Bir şeyler bulabildin mi?
Hayır, tüm giysiler kaybolmuştu. Konserve kutularının üzerindeki yazılar da Fransızcaydı. Ama yerde birkaç tane çiğneme tütünü paketi buldum. Bu adamların Colorado'dan gelmiş olduklarını gösteren son şey de 17 Kasım 1911 tarihli Rocky Mountain News gazetesinin soluk bir parçasıydı. Ve işte ben onu kaybettim. Mükemmel bir ipucu ve kanıt olabilirdi.
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 48.